Ayrım 15. Altıncı duyunuzu daha yerinde kararlar almak için kullanmak. Altıncı duyunuz doğru karar vermenize yardımcı olmalı, sizin yerinize karar vermemeli. Eminim artık altıncı duyunuzla çok daha yakın bir ilişki kurduğunuz. Yine de her şeyi aklınızdan çıkarmayın. Altıncı duyunuz hayatınızın tek yönlendiricisi olmamalı. Altıncı duyu hakkında yaygın ve tehlikeli bir inanışta karar verme aşamasında kullanılması gerektiğidir. Oysa altıncı duyumuzdan en iyi yararlanma yolu ona bir şeyi yapıp yapmayacağınızı sormak yerine bu konuda ondan bilgi istemektir. Altıncı duyunuzda edindiğiniz bilgiyi tek başına değil, duygu, düşünce ve değer yargılarınızla birlikte değerlendirin. Altıncı duyunuzun nasıl işlediğini bilmek, ondan karar verme aşamasında faydalanmanızı sağlar. Bir konuda elinizde yeterli ve güvenilir bilgi olduğunda daha çok bu bilgilere dayanarak karar vermelisiniz. Ancak yeterli bilgi sahibi olmadığınızda altıncı duyunuzla danışmak yerinde bir davranıştır. Altıncı duyunuzda edindiğiniz bilgiyi entelektüel ve duygusal bilgi dağarcığından ayrı olarak değerlendirmenin de bazı yöntemleri vardır. Bunları öğrenmek size de çok yardımcı olacaktır. Altıncı duyunuzu kullanırken seçici olun. Modern psikoloji bütünleme yöntemini tercih ediyor. Ancak altıncı duyunuzu kullanırken diğer girişleri, duyularınızı, bilgi dağarcığınızı, değer yargılarınızı ve duygularınızı birbirinden ayrı tutmak zorundasınız. Eğer altıncı duyunuzun size yapmasını söylediği bir şeyi duygularınız, mantığınız ve değer yargılarınız da onaylarsa bunun iyi ve doğru bir şey olduğundan emin olabilirsiniz. Yolunuzu yitirmek yerine vermeyi düşündüğünüz kararları son bir kez kontrol etmek için altıncı duyunuzu kullanabilirsiniz. Demek ki yapmamız gereken mantığımızı arka koltuğa oturtmak. Şimdiye kadar yaptığımız alıştırmalarda size deneyimlerinizi ve bildiklerinizi unutmanızı söylemiştim. Tek dayanağınız altıncı duyunuzdu. Altıncı duyunuz kararlarınızda önemli bir rol oynar. Siz farkında olmasanız da altıncı duyunuz aldığınız tüm kararları etkiler. Tıpkı bilgilerinizin, değer yargılarınızın ve duygularınızın etkilediği gibi. Şubat'ta Florida'ya gidecek miyim gibi bir soruyu yanıtlarken bile Florida hakkında bildiklerinizi, oraya gitme konusunda hissettiklerinizi ve çoğunlukla içimdeki bir ses dediğiniz altıncı duyunuzu kullanırsınız. Karmaşık psikolojik süreçleri fazla basite indirgeme tehlikesine karşı durumları değerlendirirken dört bilgi kaynağından yararlanırsınız. Durum hakkında bildikleriniz, durum hakkında düşündükleriniz, durum hakkında hissettikleriniz, duygularınız, durum hakkında altıncı duyunuzun söyledikleri. Bu kaynaklardan herhangi birinin diğerlerinden daha güvenilir olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır. Ne var ki toplumumuzda duygusal yerlere çok az güvenilir. Duygularımızı tarafsız ve gerçekçi olmadıkları gerekçesiyle küçümseriz. Oysa onlar da kendi içinde gerçektir der. Eğer öfkeliyseniz bu bir gerçektir. Altıncı duyunuzla edindiğiniz bilgi kolaylıkla elden kaçabilir. Onu gördüğünüzde tanımayı öğrenin. Altıncı duyunuzun kararlarınızda nasıl bir rol oynadığını fark etmemenizin bir nedeni de altıncı duyunuzun uyarılarını duygularınızla karıştırmanızdır. Mantığınız da altıncı duyunuzun sesini bastırıyor olmanız da mümkündür. Bir başka deyişle altıncı duyunuzun bilgi akışı duyularınız, duygularınız, anılarınız ve mantığınız arasında kaynayıp gider. Bu özellikle karmaşık durumlarda böyledir. Bu kitabın size sağladığı pratik ve kanıtlarla altıncı duyunuzu bilgi, duygu ve düşüncelerinizden ayırt etmeyi öğrendiniz. Karar verme aşamasında altıncı duyunuzun oynadığı rolün farkına varmak, bu yolla edindiğiniz bilgiyi tıpkı herhangi bir gerçeği değerlendirir gibi değerlendirmenizi sağlar. Karar verirken bu yöntemi kullanmak için sorunla ilgili bildiğiniz her şeyi, mantıklı çözüm yollarını, duygularınızın eğilimini ve altıncı duyunuzda edindiğiniz izlenimleri yazınız. Bu şekilde somut bir bilgi portföyü oluşturursunuz. Önemli olan başlangıçta altıncı duyunuzun bilgi ve duygularınızdan ayrı tutmaktır. Böylece ileride onu tek başına daha etkili biçimde kullanabilirsiniz. Ancak bu söylendiği gibi kolay bir iş değildir. Bu bilgiyi anlamlandırmalı ve değerlendirmelisiniz. Altıncı duyunuzda edindiğiniz bilgi her zaman için tarafsız ve doğrudur. Hatta olasılığını azaltmak için bu bilgiyi mantıksal ve duygusal verilerden ayrı tutmak gerekir. Altıncı duyunun kendine özgü bir özelliği de mantığa ya da karar verme, gerçekleştirme sürecimize aykırı olarak gelecekle ilgili ya da belirsiz olan şeylerle ilgili kolayca bilgi sağlamasıdır. Kimi zaman mantığınız ya da umutlarınız altıncı duyunuzu zorlayacaktır. Altıncı duyunuz, bilgileriniz ve inançlarınızla uyum göstermezse, altıncı duyu yorumlamayı da içerdiği için daha fazla araştırma yapmanız gerekmektedir. Şimdi bu yöntemi 3 sorumuza uygulama zamanı geldi. İlk olarak her soru için yanıt olduğunu hissettiğiniz şeyleri yazın. Sonra mantığınızın bu sorulara verdiği yanıtları yazın ve bu yanıtın nedenlerini bulun. Altıncı duyunuzu iş hayatınızda kullanmak. Bugünün işini yarına bırakma. Artık altıncı duyunuzu özel hayatınızda ve iş hayatınızda kullanabilecek kadar iyi tanıyorsunuz. Bu bölümde özellikle iş hayatında ve parasal konularda kullanabilecek teknikleri inceleyeceğiz. Bugüne kadar pek çok iş kolunda danışmanlık yaptım. Para piyasasında, tıbbi araştırmalarda, film yapımlarında çalışanlarla, terapi gruplarıyla, yatırımcılarla ve ailelerle. Her grubun sorularını ve ihtiyaçlarını belirleyen sayısız teknik var. Bir şirket kurarken kullanılan tekniklerle bir yeniden yapılanma projesinde kullanılan teknikler birbirinden farklıdır. Ancak yaklaşım aşağı yukarı aynıdır. Önemli olan doğru soruları sormaktır. Az sonra hem aile ve hem arkadaş toplantılarında hem de iş dünyasında strateji belirlemek ve sorun çözmek için kullanabileceğiniz basit bir teknikten söz edeceğim. Uzmanlık alanınız ne olursa olsun, psikoterapi, mekanik, dekorasyon, tıp, edebiyat, resim ya da mühendislik, hangi soruların sorulması gerektiğini en iyi siz bilebilirsiniz. Altıncı duyunuza, mantığınıza ve bilgi dağarcığınıza soracağınız soruları sorun. Tek fark, altıncı duyunuza soru sorduğunuzda zaman, mekan ve deneyimle sınırlı olmamanızdır. Soracağınız soruların bir listesini çıkarmak da yararlı olacaktır. Bazı uzmanların, örneğin doktorların ve borsacıların bir dizi standart sorusu vardır. Bir grup olarak aynı konu hakkında okuma yaptığınızda yanıtlar çoğunlukla farklıdır. Ancak çelişmezler. Bunun nedeni her birinizin soruya yaklaşımının önceliklerinin farklı olmasıdır. Örneğin kötümser bir insan sorun arayacak, iyimser biri ise neyin yolunda gideceğini öğrenecektir. Bazı insanlar bir bütün halinde yanıt alırken bazıları önemli ayrıntıları görecektir. Her insanın okuma tarzı tıpkı karakteri gibi kendine özgüdür. Tüm okumalar doğrudur. Sadece konunun farklı yönlerini yansıtırlar. Grup içinde çıkan anlaşmazlıklar oldukça yapıcıdır. Çünkü bu sayede konu daha derinlemesine incelenir. Altıncı duyunun verdiği bilgi o kadar zengin ve karmaşıktır ki tek bir okumadan bile çok fazla bilgi edinmek her zaman mümkündür. Bu özellik sorular ve seçenekler hakkında etraflı bir fikir edinmenizde son derece önemli bir rol oynar. Diğer insanlarla ilgili okuma yapmak. Aşağıdaki alıştırmalar iş dünyasında birlikte çalıştığınız insanları anlamak için oldukça kullanışlı bir tekniktir. Bu özellikle doktorlar, terapistler, aracılar, avukatlar, öğretmenler ve sosyal hizmet görevlileri için ideal bir tekniktir. Şimdi başka biri olduğunuzu ve 180. sayfadaki sorunun yanıtını bildiğinizi farz edin. Yerine geçtiğiniz insan hakkında bilgi sahibi olduğunuz gerekmiyor. Hatta alıştırma ilerledikçe bu insan değişebilir. Derin bir nefes alın. Nefes verirken yerine geçtiğiniz kişiye bir isim verin. Aşağıdaki soruları yerine geçtiğiniz kişi olarak yanıtlayın. Bu soruları sadece soracağınız sorulara örnek olmaları için verdim. Bunları ezberlemeniz gerekmiyor. Kendinizi ayrıntılı olarak tanıtın. Şu anda hayatınızdaki en önemli amaç ya da uğraş nedir? önümüzdeki birkaç ay içinde bu amaç, uğraş ne yönde değişecektir? Yaşadığınız dünya hakkında neler hissediyorsunuz? Neye ihtiyacınız var? Sizce doğru yolda mısınız? Okumanın başındaki ve sonundaki izlenimleriniz birbirinden farklı mı? Yanıtlarınızı alıştırma 25 başlığı altında defterinize kaydedin. Bu tekniği dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki sorular yerine kendi sorularınızı hazırlayın. Eğer bu teknikle çalışırken aldığınız yanıtın söz konusu kişiyi tanımlamadığını hissederseniz, yanıtı simgesel olarak görün ve yorumlayın. İş hayatınızda altıncı duyunuzu nasıl kullanırsınız? Örnek 1. Yeni bir hasta üzerinde çalışan bir doktorsunuz. Hastanın geçmişinde sindirim sistemi bozukluğu olduğunu öğrendiniz. Hastanın şikayetleri de sindirim sisteminde bir bozukluk olduğunu gösteriyor. Ancak yaptığınız muayeneleri sonucunda ülser ya da benzeri bir hastalık teşhis edemediniz. Hastanız bir önceki doktorun verdiği hafif barbiturat bazlı bir ilaç iyileştiğini söylüyor. Ona aynı ilacı vermeden önce aklınıza hastanızın hamile olabileceği geliyor. Bundan şüphelenmeniz için hiçbir neden yokken hastanıza hamilelik testi yapıyorsunuz ve hastanız size delirmişsiniz gibi bakıyor. Hamilelik testinin sonucu pozitif çıkıyor ve hastanıza eski doktorunun verdiği ilacı vermediğiniz için şükrediyorsunuz. Çünkü barbiturat türü ilaçlar hamileliklerde tehlikeli komplikasyonlara yol açıyor. Birlikte çalıştığınız bütün yatırım uzmanları son derece karlı bir yatırımdan söz ediyor. Üstelik geçen hafta boyunca yatırımcınız size de aynı yatırımı tavsiye edip durdu. Aldığınız raporlarda da umduğunuzdan çok daha yüksek rakamlar görüyorsunuz ve bunun karlı bir yatırım olduğunu karar veriyorsunuz. Her sabah kendi kendinize o gün yatırımcınızı arayıp sizin için 1000 hisse almasını söylemeyi düşünüyorsunuz ama her nedense sürekli unutuyorsunuz. Şansınız yaver gitmiş. O haftanın sonunda hisselerin değeri baş aşağı gidiyor. Herkes bu hisseleri elinden çıkarma telaşında. Altıncı duyunuza teşekkür borçlusunuz. Özel hayatınızda altıncı duyunuzu nasıl kullanırsınız? Ben altıncı duyumu nasıl kullanıyorum? Size altıncı duyunuzu özel hayatınızda nasıl kullanacağınıza dair verebileceğim en iyi örnek kendi hayatımdan olur diye düşündüm. En etkileyici örnek yıllar önce New York ve Roma arasında mekikte okuduğumda yaşandı. New York'ta ilk iş görüşmem vardı ve bu ikisinin arasındaki zamanı Roma'da geçirmeyi planlıyordum. Her nedense son anda New York'tan aceleyle ayrılmaktan vazgeçtim. Bu yüzden gitmeyi planladığım günden bir gün önce hava yolları şirketini arayıp bir halide fark ödemeyi kabul ederek uçak biletimi bir gün sonrasına ertelettim. İki gün sonra uçakta şu haberi aldım. Uçağım Roma havaalanındaki bir sorun nedeniyle geç iniş yapacaktı. Havaalanına silahlı saldırı olmuş ve bir sürü insan yaralanmıştı. Tam da benim başlangıçta binmeyi planladığım uçağın iniş saatinde. Gidişimi bir gün ertelemeseydim ben de vurulur muydum bilmiyorum. Yine de deneyip görmediğime memnunum. Altıncı duyum beni onca masraf ederek bir gün geç gitmeye ikna etmişti. Bunun yanında bir sürü medyumun Kaliforniya Pasifik Okyanusu'nun sularına gömülecek, Nevada sahil olacak dediği zamanlarda Los Angeles'a gittiğim çok oldu. Ben kendi altıncı duyuma kulak veririm. Altıncı duyum beni bir şeyi yapmamam konusunda uyarmadığı sürece planlarımı değiştirmem ve şimdiye kadar uçaktan inip yüzmek zorunda kalmadım. 10 yıl önce Roma'da kendim için yaptığım bir okumayı hatırlıyorum. Altıncı duyum bana New York'taki dairemin soyulduğunu söylüyordu. Arka planda ise "Oh Susanna" diye bir şarkı çalıyordu. Daireme göz kulak olmasını istediğim arkadaşımın da bu durumu hiç umursamadığını görüyordum. Son derece zayıf bir adam olmasına rağmen kendi kendime ona koca göbeğinin nasıl olduğunu sormam gerektiğini söylüyordum. Bir önceki gecede rüyamda kedimin kuyruğunun kırıldığını görmüştüm. Dairemin anahtarlarını bıraktığım arkadaşımı aradım. Bana çiçekleri sulama ve kedimi besleme işini Suzy adlı bir arkadaşına devrettiğini, çünkü az önce sevgilisinin hamile olduğunu öğrendiklerini ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi. Ona Suzy'nin evime uğrayıp uğramadığını sordum. Bana anahtarları ona yeni bıraktığını söyledi. Ona anahtarları Suzy'den alıp arkadaşım Paolo'ya vermesini söyledim. Ardından Paolo'yu arayıp kilitleri değiştirmesini istedim. Paolo bir hafta sonra beni aradı ve kedimi veterinere götürmek zorunda kaldığını, hayvancağızın kuyruğunun bir kapıya sıkıştığını ve şimdi bandajlarla sarılı olduğunu söyledi. Altıncı duyumla daireme yaptığım gezintide gördüğüm her şey doğru muydu bilemiyorum. Yine de Suzy'nin daireme girmesini engellediğim için memnunum. Bir okuma ve bir rüya bana pek çok şey söyledi. Altıncı duyu günlük yaşamınızı pek çok yönden zenginleştirebilir. Ben her sabah bir okuma yaparım. Genellikle nasılım ya da bugünü daha iyi geçirmek için neler bilmeliyim gibi bir soru sorarım. Bazen de haftanın başında 14 tane soru hazırlar, zarflara koyarım. Böylece hafta sonuna kadar hangi soruları yanıtladığımı bilmem. Kimi zaman da yanıtların doğruluğunu kontrol etmek ve karşılaştırmak için aynı soruyu birkaç defa birden koyarım. Bu alıştırmayı bir arkadaşınızla ya da eşinizle yapabilirsiniz. Her haftanın başında zarfa sorular koyup her gün birbirinizin sorularını yanıtlayabilirsiniz. Bu o günle, hayatınızla ve kendinizle sıkı bir iletişim kurmanızı sağlar. Böylece sizin için gerçekten önemli olan şeylerin bilincine varırsınız. Başıma gelen birkaç olay sayesinde duvardaki bir tabloya bakıp düşebilir dediğimde yerimden kalkıp onu düzeltmem gerektiğini öğrendim. Hayatta bir şey olduktan sonra ben biliyordum böyle olacağını demek kadar sinir bozucu bir şey olamaz. Çember tekniği. Kare tekniğini öğretmiştim size. O teknikte olayların gelişimini ve sonucunu bir yapıya oturtmuştuk. Çember tekniğinde de bir soruyu iç ve dış etkenleri inceleyerek ele alıyoruz. Eğer işinizi kolaylaştıracaksa bir kağıda bir çember çizin. Çemberin merkezi sizsiniz. Çevreniz ve dış etkenler çemberin dışında. Çemberin kendisi sizinle dış etkenler arasındaki bağlantı hattı. Konumunuzu değiştirecek değişik bakış açıları oluşturun. Çemberin içini nasıl görüyorsunuz? Çemberin dışı nasıl görünüyor? Bağlantı hattı nasıl görünüyor? Şimdi kendinizi bir çemberin merkezinde hayal edin. Bir imge ile kendinizi tanımlayın. Bu imge nedir? Çevrenizdekileri oluşturun. Çemberin merkezinde neler var? Çevrenizde neler var? Şimdi çemberin kendisi olduğunuzu hayal edin ve kendinizi tanımlayın. Çemberin dışında görebildiğinizi hayal edin. Çevrenizi tanımlayın. Kimler ve neler var? Çemberin dışında durup içine baktığınızı hayal edin. Buradan bakınca çember nasıl görünüyor? İzlenimlerinizi alıştırma 26 altında defterinize kaydedin. Bir öğrencinin yanıtı. Aşağıda kapalı bir zarftaki soruyu bu teknikle yanıtlayan bir öğrencinin okumasını bulacaksınız. Çemberin merkezi. Siz. Mavi kadife, tüylerinin yönü karmaşık, çok ince bir kadife, kolaylıkla yırtılabilir ve tamir edilmesi çok zor. Bu hem korkutucu hem de derin bir duygu. Kumaşın altı durgun, oraya geçmek istiyorum. Böylece kumaşa gerek kalmayacak, içeride her şey düzenli. Çemberin dışı, çevre ve dış etkenler. Çemberin dışı içeriye doğru baskı yapıyor. Bunun hangi soru olduğunu çıkarmaya çalışıyorum. Düşman olduğunu hissettiğim Meyli'ye başlayan bir isim var. Dışarısı kendi kendisine karşı savaşıyor ama çembere dokunmuyor. Çember dışarıdaki çatışmalar yüzünden sıkışıyor. Şimdi çemberde bir kırık var. Siyah bir şey içeri girip mavi kadifeyi karartmaya çalışıyor. Ocak, belki 11 Ocak. Siyahlık maviyi çevreliyor ama yutmuyor. Mavi yoğunlaşıyor ve siyah onun üstünde yoğunlaşarak yok oluyor. Bahar çiçekleri görüyorum. Mavi rahatlıyor ve yeniden çemberi dolduruyor. Yine de ortaları daha yoğun. Kendi kendime mavi rengin ne zaman eski haline döneceğini sormak istiyorum. Ağustos'ta çok hoş bir mora dönüşüyor. Bahardaki büyümesini yitirmiyor ama mevsime daha uygun bir hale geliyor. Mor, Eylül'de ya da Ekim başında bir yükselmeye yol açıyor. Bal kabakları görüyorum ama Cadılar Bayramı fenerleri yok. Çemberin kendisi. Sizinle dış dünya arasındaki etkileşim. Zor bir duygu. Dışarıdaki sertlik merkezdeki zayıf bir noktaya rastlıyor ve dışarıdakiler buradan iterse çember kırılacak. Çemberi sertleştirmek istemiyorum. İçindekinin yoğunluğunu, sağlamlığını arttırmak istiyorum. Öyle ki onu dışarıdan ayıran ve koruyan çemberin kendisine gerek kalmasın. Bunu söylerken ne kadar zor olacağını anlıyorum. Bir alternatif arıyorum. Belki de çember öyle şaşırtıcı ve parlak olmalı ki içeri girmeye çalışanları kör etmeli. Bunu nasıl başaracağımı düşünüyorum. Sakin olarak J ile başlayan bir isim düşünüyorum. Harmanlama. Belli bir sonuç elde etmek için bilgileri karıştırma. Sönmüş bir volkan görüyorum. N ile başlayan bir ay, Nisan. Dağları ve yeni bir yer görüyorum. Volkanın çevresinde dolaşıyorum. Volkan bir daha patlamayacak. Volkan aslında baharda öldü ama ateşini şimdiye kadar geri alamadım. Öldürücü darbe 8 Ocak'ta geldi. Çemberin dışı artık önemli değil. Çemberin kendisi ve merkezi birleşiyor. Artık tamamen farklı bir çemberin içindeyim. Bu öğrenci yanıtladığı sorunun iş hayatındaki şartlar düzelecek mi olduğunu öğrendiğinde okumasını şöyle yorumladı. Hayretten küçük dilimi yutabilirim. Eğer bu okumaya inanacak olursam istifa ediyorum. Bu hep düşlediğim bir şeydi ama hayatta her konuda olduğu gibi bu konuda da çok fazla tereddüt ediyorum. Birinci bölüm tam anlamıyla beni yorumluyor. İşimden memnunum ama çalışma ortamında çok fazla anlaşmazlık var. Adı M ile başlayan kişinin kim olduğunu kesinlikle biliyorum. Tipik kararsızlığım yüzünden işimde kendimi ortaya koyamıyorum. Bir türlü bir yol tutturup ona sadık kalamıyorum. Bu yüzden de diğerleri tarafından itilip kakılıyorum. Sanırım bu okuma bana bu konuda bazı öğütler veriyor. Sanırım baharda işimde bazı gelişmeler olacak ama Ağustos'ta işten ayrılacağım. Hatta kovulabilirim. Ocak başında bir sürü sorun çıkacak ama bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Belki de daha kararlı ve iradeli olarak kendimi koruyabilirim. Eğer Ağustos'ta yeni bir işe girmezsem, sonbaharda kesinlikle gireceğim. Eğer şimdiki işimde çalışıyor olmasaydım, ana vatanıma, Hawaii'ye dönmeyi düşünürdüm. 20 yaşında Kaliforniya'ya taşındım. Burada fazla kalmaya niyeti değildim. Ama 10 yıldan uzun süredir buradayım. Bir öneri. Bu alıştırmayı tersinden de yapabilirsiniz. Önce sonucu, sonra da olumlu bir sonuç için çemberin içinde ve dışında neler değişmesi gerektiğini sorabilirsiniz.